Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 27. sözün hatimesini inşallah bugün ders olarak okuyacağız. Hatime. Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruat da bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder, öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavül eder. Çünkü ahkam-ı şer'iyyenin teferruat kısmı ahvali beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilaç olur. Enbiya-i Salife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem birbirine kaba, hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkarca iptidai ve bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Şöyle bir sual soruluyor da, bu dersi o ihtiyaca binaen, bu suallere binaen okuyoruz. Şimdi mesela Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam, peygamberler göndermiş aleyhisselam, şeriatlar göndermiş, dinler ve kitaplar göndermiş. Bir sonraki gelen bir evvelkinin bazı hüküm ve kaidelerini iptal etmiş veya meniyetten kaldırmış veya değiştirmiş veya faydalı görüyorsa devam ettirmiş. En sonunda da yani ikmal edilmiş en mükemmel din olarak İslamiyet'i gönderiyor. En mükemmel kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i inzal ediyor. En mükemmel peygamber olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı vazifelendiriyor. Peki nasıl oluyor da Cenab-ı Hak yani gönderdiği şeriatları, kitapları değiştiriyor? Yani nasıl buna müsaade? Hem Cenab-ı Hak o kitapları, o dinleri göndersin, hem de onları korumasın, muhafaza etmesin, değiştirilmesine müsaade etsin. Allah'ın kanununu, kaide ve kurallarını nasıl olur da insanlar değiştirir? Bunu anlayamayanlar, idrak edemeyenler, hele özellikle de misyonerler, bu mevzuyu çok nazara vererek, yani esas dinin Hristiyanlık olduğunu, İsa Aleyhisselam diğer peygamberlerden ayrı bir kutsiyet ve özellik taşıdığını iddia ediyorlar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kanunları çok farklıdır. Mesela şu örneği verelim, dersimize baştan bir daha başlayacağız. Cenab-ı Hak müsaade eder, bazı olay ve hadisat insanlar tarafından değiştirilir. Allah müsaade etmez, insanlar o olay ve hadisata dokunamazlar. Mesela insanın vücudunda öyle bir çekirdek, öyle bir nüve vardır ki o bozulmaz. Mesela insanın yani genotipi dediğimiz, yani kalıtsal özelliğini taşıyan o hususiyet kromozomlarında gizlidir. İnsanın vücudu telef olsa, atomlarına bile dağılsa, Allah onu bir yerde illa muhafaza eder. Bakın, kış mevsimleri geldiğinde nebatat ne oluyor? Zayi olup gidiyor. Yani o soğukta, o karın kışın altında bir canlının kalması mümkün mü? Mümkün değil. Bir baharleyin bakıyoruz ki gözümüzün önünden kaybolup giden o mahlukat, nebatat olsun, hayvanat olsun, bir asıldan, bir özellikten, bir şubeden çıkıp geliyorlar. Mesela insanlar Bir başka canlıya, başka insanlara zarar verebilirler ama ruhuna zarar veremezler. Değişmeler, dış görünüşler fenotiptedir. Asıl olan insanın özelliği taşıyan hususiyetlere Cenab-ı Hak kimseyi dokundurmuyor. Mesela vücuda zarar veririz ama biz ahlakına, mahiyetine, keyfiyetine, ruhuna, ruhunun yani taşıdığı özelliklere kimse zarar veremez. Bakın, şimdi Cenab-ı Hakk'ın demek ki müsaade ettiği alanlarla müsaade etmediği alanlar çok farklılık arz ediyor. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak diğer kitapları iptidai kitaplar, dinler olarak göndermiş. Beşerin o zaman onlara ihtiyacı var. Beşer onunla kademe kademe çocukluk dönemini, kreş dönemini tabiri caizse, ilkokul dönemini atlatmış. Her atlatmadan sonra da Cenab-ı Hak bir kalite ileriye uygun ve muvafık peygamberleri ve dinleri, kitapları göndermekle beşeriyeti kemal noktaya doğru sevk ediyor. Şimdi İptidada, başlangıçta insanlara gelen dinlere vazifesini ifa ettikten sonra başka din eğer gelecekse o meriyetten kalkacaktır. Onun meriyetten kalkabilmesi için de insanların onu değiştirmesi ve yönlendirmesi normaldir. Zaten buralarda insanların müdahale ettiği alanlar da zaten işin teferruat ve muamelata taalluk eden kısmıdır. Yani Allah'ın indirdiği kanuna Cenab-ı Hak'tan müsaadesiz kimse dokunamaz. Allah da li hikmeti müsaade etmişse dokunmanın da bir anormalliği söz konusu olamaz yani. Üstadımız buyuruyor ki o kitaplarda icaz damgası olmadığından dolayı Cenab-ı Hak ilm ezelisiyle geçici zaman ve dönemlerde vazifeyi ifa edeceğini o kitapların, dinlerin, peygamberlerin biliyor. O zaman da onları vazifeli olarak gönderiyor. Bütün peygamberler, bütün dinler ve kitaplar İslamiyet'e ve Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam altyapı veya vesile olması açısından gönderiliyor. İslamiyet geldikten sonra en mükemmel din, Kur'an-ı Kerim indirildiğinde en mükemmel kitap Kur'an'dır. En mükemmel rehber, mürşit Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'a ve İslamiyet'e icaz damgasını vuruyor. Ben bugün sizin dininizi ikmal ettim diyor. Bu kaideyi diğer dinler için ifade etmiyor Allah. Çünkü onlar değişkendir. Ne zaman beşeriyet, toplum bir üstattan ders alacak, bir amfide ders dinleyebilecek, bir kitaptan istifade edebilecek veya bir dinden nemalanacak konuma geliyor, Cenab-ı Hak müteaddit zamanlarda çeşit çeşit gönderdiği şeriatları, kitapları ve dinleri tek kitap, tek din ve tek peygamberde tevhid ediyor. Üstadımızın nazara verdiği konu budur. Burada bunu anlatacağım. Peki buna ihtiyaç nereden geliyor? İnsanların, ya toplumların diyelim, coğrafyaları, kültürleri, düşünceleri, fıtratları ve hayat alanları, tarzı telakkileri, medeniyet özellikleri, efendime söyleyeyim, farklı farklı olacağından dolayı o zamanın insanların tek bir üstattan, tek bir kitaptan ve tek bir dinden istifade etmeleri mümkün değildir. Bakın, şeylerde de yani milli eğitimde de bu kaide geçerlidir. Her devlette, her millette en fazla olan mürşitler ilkokul öğretmenleridir değil mi? Adet itibariyle. Lise ve ortaokul öğretmen onlardan biraz daha azdır. Üniversite hocaları onlardan da azdır. Çünkü niye? Yani 2000-3000 kişiye bir üniversite hocasına ders verdirebilirsiniz. Bir amfide toplayabilirsiniz. Ama siz 100 tane ilkokul birin başına bir öğretmen kursanız, o öğretmen onlarla ilgilenemez, ders veremez, muvazeneyi, dengeyi de kaybedebilir Allah korusun. Buna yani ihşak gözüyle bakılamaz. İşte Cenab-ı Hak toplumun ve beşeriyetin beş ana devri dediğimiz üstad bunu nazara veriyor demakta. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, ecaret ve malikiyet dönemi. Vahşet ve bedeviyet döneminde beşer, toplum, insanlık bir nevi tıfıliyet dönemini, çocukluk dönemini yaşadığından dolayı Cenab-ı Hak adeta her bir beldeye, her bir gruba, her bir coğrafyaya, her bir insan topluluğuna bir peygamber göndermiş. Onların mizaç, huy, kültürlerine göre de ayrı ayrı şeriatlar nasip etmiştir. Belki bunlar birbirinden habersiz yaşamıştır. Çünkü kitaplarımızın ifadesine göre 124 bin peygamber nebi gelmiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın maksat ve muradı insanlığı maddi ve manevi kemalata götürmektir. Her iki kemalatında fezlekeleri, çekirdekleri, planları, programları peygamberler vasıtasıyla insanlara nasip olmuştur. Hem maddi hem de manevi açılımda. İşte bu sebepten dolayı hangi kavim, hangi ırk, hangi coğrafya, hangi kültüre alışmış insanlar nasıl bir peygamberden istifade edecekse Cenab-ı Hak o donanımla o peygamberi, o mürşidi onlara gönderiyor. Neticede toplum belli bir seviyeye geldikten sonra, kalitesini artırdıktan sonra bu defa Cenab-ı Hak kitabı, dini ve peygamberi tevhid edip birleştiriyor. Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi %100 aynı konuma, aynı hususiyete gelemeyeceğinden dolayı bu defa işin teferruat dediğimiz çok böyle ayrıntılarında mezheplere ihtiyaç hissediliyor. Çünkü %100 insanlar aynı çapta kapasitede olamaz. İşte mezheplerin farklılığı burada, şeriatların kendi aralarındaki farklı o büyük yani önemli özellikleri daraltmış, küçültmüş, nüans farklılıkları kalmış. Bunu da mezhepler ikmal etmiştir. Şimdi bu açıdan dersimizi okuyalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği şeriata illa müdahale etmesi, haşa Cenab-ı Hakk'ın onu korumasına bir müdahale değildir. Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle o müdahale olur. Cenab-ı Hak ağaçları yaratmış, ağaçları kesmiyor diyor. Bak korumuyor, müsaade etmiş. Bir insan bir insan öldüremez mi? Yasak var ama o yasak kendi bir yasak değildir, kelami bir yasaktır. Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek kadar günahtır. Bu kendi bir yasak olsa, biri diğerini öldürmeye kalksa canı çıkması lazım. Elinin hareket etmemesi lazım. Taşlaşması lazım. Buna da imtihan denmez. Bazı şeyler vardır ki, Kur'ani yasağa girer, imtihana tabidir. Bazı şeyler kendi yasağa girer, orada zaten insanlar hareket edemez, hareket alanları kısıtlıdır. Mesela Cenab-ı Hak Haremeyn-i Şerifeyn'i muhafaza altına almıştır. Beytullah harem bölgesi koruma altındadır. Bak, kemini bir yasaktır bu. Kimse oraya zarar veremez. Ama mesela Paris'i korumaya almamıştır. Londra'yı korumaya almamıştır. İstanbul bak kaç defa el değiştirmiş değil mi arkadaşlar? Bak Beytullah gibi değil yani. Harem dairesi gibi değil yani. Cenab-ı Hak insanın vücudunda diğer organları mesela fazla korumaz. O bizim irademize bakar. Dikkat etmemiz lazım. Ama Cenab-ı Hak iki organı kendisi korur. Onun da korunma standartları yine makduttur. İllah oraya müdahale ederse kendi bir yasak yoktur ama vücudun içerisinde o korunmayı almış diye önemlidir. Bir meselenin önemli olarak korunması ayrıdır. Hakikaten kutsallığı ve mukaddesatı açısından korunması ayrıdır. Mesela ne duruyor iki organ? Biri beyindir, diğeri kalptir. Beyni böyle sağlam bir yapının içerisinde muhafaza altına alıyor, kalbi de iman tahtasının içerisinde saklıyor. Kolsuz insan yaşar, gözsüz insan yaşar, kulaksız bir insan yaşar, böbreksiz yaşar, kalpsiz ve beyinsiz yaşayamaz. Onu korumaz. Ağacın dalını korumaz. Çiçeğini korumaz, ihtiyaç yoktur. Kökünü, gövdesini değil, çekirdeğini korur. Çekirdek ağacı için önemlidir. Onun dışına sert bir kabuk, beyin gibi muhafaza eder, o koruma altına alır. İnsanlardan peygamberlerini korur. Aynı standart diye insanları korumaz. Sahabeyi mesela peygamber gibi korumaz. Çünkü niye? Sahabenin hayatına bir zarar gelse dine zarar gelmez. Peygamber'e bir halel gelse dine zarar gelir. Onun kendine ait ayrı bir özelliği vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'i korur. Kimse Kur'an'a dokunamaz. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı biziz. Fakat bu kaide diğer kitaplar için geçerli değildir. Bakın şimdi. Bak farklılık var. Korumada da farklılık var netice itibariyle. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak müsaade eder. İnsanlar ne yapar? Aleme ilişir. Cenab-ı Hak müsaade etmez, ilişemez. Kendi yasakla kelami yasağı ayıralım birbirinden. Mesela eskiden cinler semavata çıkarlarmış. Meleklerin kendi aralarındaki görüşmeleri ve konuşmaları ve haberleri duyarlar. Gelir yerde kahinlere söyler, onlar da etrafına yayarlarmış. Haberlerin çoğu da sadık ve doğru çıkarmış. Şık ve Sati isminden, bu anlamda cinlerle irtibatı olan kahinler, Peygamber Efendimiz'in daha nübüvveti gelmeden haberleri vermeye başlamışlar. Bakın, Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinden sonra aleyhissalatü vesselam, vahye bir şüphe iras etmemek, vahyi şüphelendirmemek adına Cenab-ı Hak o cinlere semaya çıkmayı yasaklamış. Fakat bu yasak kelami bir yasaktır. Kendine taalluk eden yasak olsa çıkamazlar. Yani eskiden çıkmak helaldi, şimdi çıkmak haram. Peki haramı çiğneyen var mı yok mu? Var. Çıkıyor yine ama o zaman hırsızlık oluyor. Kulak hırsızlığı işte. Eskiden caizdi, şimdi hırsız oldular. Çalıntı haberleri getirirler, inanmayın diyor Cenab-ı Hak. Niye? Bir çalıntının doğrundan iki tane çalıntı katarlar, sizi kandırırlar. Şahaplar, yıldızlar atmalar, yasalın mücadelesidir işte. Müslümanların içki içmemesi. Bizi içki nedir? Haramdır. Bu haram, kelami bir yasaktır. Kendi bir yasak değildir. Kendi bir yasak olsa adamın boğazından içki geçmez. Elini içkiye uzatsa eli gitmez değil mi? O zaman imtihan olmaz. İmtihan olmaz. Kelami bir yasaktır. İçersen haram olarak içersin. Yine içki boğazdan geçer, Allah korusun, ama haram işlemiş olur. Bakın kelimeler, kelamiler ayrılıyor birbirinden. Mesela diyelim ki işte insan öldürmek kelami bir yasaktır. Allah korusun, bir insan hata yapar, bir adam öldürebilir. Ama günaha girer. Fakat ruhu öldüremeyiz. Ruhtaki yasak kevnidir. Ruh idam edilmez. Ruha ceza verilemez. O Allah'a açılan başka bir alemdir. Şimdi dinlerin de kendi aralarında bozulmuşu ve bozulmamışı. Neyse. Böyle bu anlamda mukayese edilir. Şimdi adam haşa diyor ki Cenab-ı Hak indirdiği kitabı niye koruyamamış? Yani İncil'in aslı neyse odur. Her İncil doğrudur diyor mesela. O indirmiş diyor. Ama Cenab-ı Hak ona müdahaleye müsaade etmiş. Ne gibi? Bu aleme insanın müdahale etmesine müsaade ettiği gibi. Hatime. Asırlara göre şeriatlar değişir. 124 bin nebi gelmiş. Arkadaşlar, hepsinin kendine ait, diğerinin kimisinin şeriatı var, kimisinin birbirinden tabi olması söz konusu. Değil mi? Şeriat getirenlere biz Resul diyor. Ullazim peygamberler. Nebiler ise Resullere uyarlar. Yeni şeriat getirmese eski şeriata uyma mecburiyeti vardır. Hatta İslamiyet'te bile hakkında hüküm cevyan etmemiş, hüküm gelmemiş bir meselede peygamber neye tabidir? Eski şeriatların kaydı ve kurallarına ittiba ederler. Ama doğruysa, doğrusuna. Genellikle Allah'ın indirdiği semavi dinlerde Celle Celaluhu dinlerde imana taalluk eden bütün dinlerin, kitapların, peygamberlerin fikri omurgası dediğimiz imana taalluk eden meseleler asıldır. Hiç değişmez. Bütün dinlerde meleklere iman vardır. Bütün dinlerde ahirete iman vardır. Bütün dinlerde namaz vardır. Farklılık muamelatta olur. Kimisinde 50 vakittir, kimisinde 5 vakittir. Bakın şimdi. Bütün dinlerde oruç vardır ama nispetleri farklı olabilir. Bütün dinlerde zekat vardır. Bunun dışındaki bazı meseleler vardır ki bazı kavimlerde vardır, bazılarında yoktur. O da o toplumun kültürü, seviyesi, tabı, fıtratı, geleneği neyse ona göredir. Yoksa Cenab-ı Hak bütün insanlara, iptidada, başlangıçta aynı kaide ve kuralları getirse insanlar buna tahammül edemez, dayanamazdı. Bakın Adem Aleyhisselam'a o nedir? Yani çarpım tablosu. Bildi mi cennete gidiyor. Şimdi Adem Aleyhisselam o nebi. Şimdi Nuh Aleyhisselam o nebi olsa olur mu? Ona bayağı kesir olacak. Peygamber Efendimiz ümmetine o nebi çarpım tablo bayağı kesir. Basit gelir. İntegrallerden imtihana tabi tutulacak. 6666 emir. Niye? Kaliteyi gösteriyor. Ders fazla. Teferruat kaliteyi gösterir. Genel bilgiler İktidai dersine zarar verir. İlkokulda çocuk matematiğin genel bilgilerini alır. İhtisas alanları nerede başlar? Üniversitelerde başlar. Bir doktor 6 yılda bir mezun olur. Ama o nedir? Genel bir doktordur. İhtisas alanları 4 yıl daha ciğerin şu lobu. Akciğerin şu meselesi. Değil, sinirlerin şurası var. Demek kalite geliştikçe ihtisas alanları da ne yapıyor? İnkısama uğruyor. Aynen bunun gibi. Madem İslamiyet en mükemmel bir dindir, Kur'an en mükemmel bir kitaptır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü en mükemmel bir nebidir, peygamberdir. O halde İslamiyet'in, hakikatlerin teferruatlı kısımları bu ümmete nasip olacak demektir. Bu kaliteyi gösteriyor. Ayetlerin çokluğu da buna işaret eder. Diğer kitapta muamelatlar hariçten gelir. Yani Cenab-ı Hak o dinlere ümmetlerinin müdahale etmesine müsaade eder. Çünkü her bir kavmin, coğrafyanın kendine örfü geleneği vardır. Biri diğerine uymaz. İmanda uyar da. Dolayısıyla uymayacağına göre ayrı ayrı şeriatlar muamelatta değişir. Fakat insanlar kalite noktasında bir seviyeye yaklaşırsa bu defa Cenab-ı Hak imandaki o omurgayı, beraberliği muamelatta da nasip eder. Müdahaleyi kaldırır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 6666 ayette bir Müslümanla alakalı bütün meseleler hem dünya hem uhrevi, hem iman hem ibadete tabi etsin. Hangi mesele olursa olsun Kur'anidir. Allah tarafından inzal edilmiştir. Bunun tatbikattaki farklılıklarının ayrıntılarını mezhepler temsil ediyorlar. O da bizim için bir nimettir zaten. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, bak bir asırda kavimlere göre peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Arkadaşlar elbiseler bile ya. Şimdi bu iklimin insan giydiği elbiseyle Suudi Arabistan'da çölde yaşayan bir insan giydiği elbise bir olur mu? Onlar pantolon, ceket giyseydi varsa mahvolurlar. Renkleri bile ne yapıyor? Bak fark ediyor, geliyor musun? Amerika'daki bir adamın yediği bir meyveyle mesela buradaki bir yediği bir meyve de bir olmaz. Bak uzmanlar diyorlar ki dünyadaki bütün meyveleri toplayıp bir yerden bir yere göndermek doğru değil. Niye? Oranın o coğrafyanın insanına göre Cenab-ı Hak o gıdayı nasip ediyor. Buraya göre başka bir gıda nasip ediyor. Biz bunu karıştırdık mı? İşte o gıda sisteminin dengesini bozuyoruz. Peki bizim o meyveye ihtiyacımız yok. Oranın insanın ihtiyacı var. Nasıl ki elbiseler değişiyor diyecek. Nasıl ki mizaçlara göre ilaçlar değişiyor. Mizaçlara, kültürlere göre terbiyeler de değişir. Terbiyeler de değişir. Herkes aynı terbiyeye tabi olamayabilir. Hatem-ül Enbiya'dan sonra peygamberlerin hatemi en sonu mühürleniyor artık bakın sonra. Şeriat-ı Kübra'sı onlarki şeriat-ı Suğra. Küçük küçük şeriatlar. Kübra şeriat Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam. Kübra'sı her asırda her kavme kafi geleceğinden geldiğinden. Diğerlerinki her kavme kafi gelmez. Musa aleyhisselamın şeriatı eğer Hristiyanlara inseydi Hristiyanlar iflaha sökülür. Öyle ağır şeriat, öyle kaydı ve kurallar ki. Bir de Musa aleyhisselam şeriatında kitap semadan levhalar suretinde inmiştir. Tevrat bir merkep yüküdür. Levhalar, çünkü o millet, o Yahudiler ancak gözüyle gördüğüne inanır. Öyle muannit bir millet. Levha inecek, inansın. Peygamberleri de Musa aleyhisselam, celalli bir peygamber, haşim bir peygamber, cesur bir peygamber. Niye? Ancak o terbiye eder. Yalnız kifayet etmez. Kuslu durumlarda kavminin başından ayrılınca o milletin ne olacağı belli olmaz. Hemen ikinci bir nöbetçi. Kim? Harun aleyhisselam. Bırakma bunları başıboş. Ne yapacağı belli olmaz bu kavmin. Her anda öyleler. Dünyadaki bütün fesat, bütün fitne, bütün karışıklıklar bunların başının altından çıkar. Cenab-ı Hak hikmetinde tarih boyu bunlara zillet ve meskenet belası çektirmiştir. Yaşamayı hak etmiyorlar. Ama bu hak etmemeyi Cenab-ı Hak o zalimlerin eliyle gerçekleştiriyor. İnsanlar zalimdir, kader adildir. En son Hitler iflahını sökecekti bunların önünü kifayet etmedi. Demek ki bir bela, bir musibet geliyorsa, evet, hak ettiklerinden dolayıdır. Bu zamanda büyük üstadımız Filistin meselesindeki muvaffakiyetleri dini hassasiyetten gelen özellikten kaynaklanıyor. Ayette zillette meskenet belası çekecekler. Yani vatanları olmayacak, rahat yaşayamayacaklar, sürgünden sürgüne gidecekler kaidesi şarta tabidir. Çünkü o millette, yani Yahudilerde dünya muhabbeti, dünya hırsı, yaşama hırsı o kadar yüksek seviyede ki bu hırs onlara onlara devam ettiği müddetçe Allah'a güven itimatları sarsıldığı için kendi cinslerinden zalimler neliyle hep felakete sürüklenmişler. Ahir zamanda hayat hırsından ziyade kendi peygamberlerin mezaristanı olan Mezopotamya bölgesine sahiplenmek din hissini öne çıkarttığından dolayı hayatta kalmak veya dünyayı kazanmaktan menfaatten ziyade hissi dini öne çıktığı için bu his bir derece o maskeyi, o sikkeyi, o damgayı yüzlerinden almış. Geçici olarak ama. Allah İslam alemini tevhid ederek, Arap alemini uyandırarak inşallah bu son gelişmeler de ülkemize bazı vazifeler vererek yani o murad-ı ilahi tahakkuk edecek, bu millet bu insanlar yaptığının cezasını bir şekilde görecek. Merak etmeyin. Zulüm devam etmez. Küfür devam eder mi? Cenab-ı Hak zulmü tarih boyu çok kesmiştir. Küfür niye devam eder? İmtihandır. Yani şeytan kıyamete kadar yaşayacak mı arkadaşlar? Yaşayacak mı? Küfür de yaşayacak demektir. Ne var? Şeytan müesseseleriyle yaşar. Yalnız başarı yaşayamaz ki. Onun da ekibi var, kadrosu var, medyası var, devleti olacak. Yaşayacak. Çünkü Allah'ın imtihan muradıdır bu. Ama zulüm kesilir. Kesiyor Cenab-ı Hak. Bundan zulüm ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Diğer dinler, diğer kitaplar gıdalar gibidir. Herkes aynı gıdadan istifade edemeyebilir. Değil mi? Ama Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam şeriatı su gibidir. Su her mizaca uygundur. Her tabiata güzeldir. Hangi insan, hangi mahluk suyu içerse içsin, bu tam bana göderdi diyor mu demiyor mu? Ama herkes aynı baklavayı yiyemez. Aynı pilava kaşık atamaz. Aynı yemekten istifade edemez. Çünkü niye? Zevkler, tatlar, lezzetler farklıdır insanlara. Ama suya geldiğimizde değil mi? Hangi millet, hangi ırk, hangi cins olursa olsun. Bir de hayvanat nebatatı bile katabilirsiniz. Eğer onların akılları olsa yani bu ne bile bir meşrubat. Herkesin ortak meşrubatı sudur. Kimse itiraz etmez. İşte İslamiyet bu anlamda. Veya güneş. Avizeler zevklere göre değişir. Voltajları da değişir. Değil mi? Renkler özelliklerdir. Ama güneş değişmez. İslamiyet güneş gibidir işte. Öyle bir dini Cenab-ı Hak nasip edince onun sayesi altında herkes nemalanabilir. Benim ampulüm bana kifayet eder. Veya hava gibidir. Veya toprak. Bu örnekleri muhafaza edersek konu daha iyi anlaşılır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmış. Çünkü nüans farklılığı nazara verildiğinde %100 insanlar bir araya gelemeyeceği için her özellikle terbiyede bu defa 12 tane. Veya diyelim 4 tane. 100 tane de olur, fark etmez. Burada mezheplere bir tahkik getirmek söz konusu değil. İşte mezhepler muamelattaki nüans farklılıklarını ikmal ederek toplumun İslamiyet'ten ve Kur'an'dan istifadesine yollar hazırlamışlardır. Bu cihette mezhepler büyük bir nimettir. Evet, nasıl ki şimdi üstad izahına geçti. Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Başladı mı elbiseler değişmeye? Gidin bakın. Yani konfeksiyonlarda kışlıklar çıkmaya başlamış. Niye? Mevsim değişiyor. Ya mevsim değişiyor, adam elbiseyi değiştiriyor arkadaşlar. İnsanların terbiye mevsimleri değişmez mi? Değişir tabii. Evet. Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Bir doktor her hastaya aynı ilacı vermez. Hatta bir hastaya iki ilacı üst üste vermez. Sonra geçen hafta size hangi antibiyotiği vermiştik? Hele çocuklar olursa. Bu defa değiştirir. Doktorumuz burada. Niye? Çünkü o antibiyotiğe, o mikrop mukavemet gösterebilir. Alışılma. Bak bak. Bu defa madem ilaçlar da mizaçlara göre değişiyor, öyle de asırlara göre de şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavül eder. Her milletin farklı ahkamı, farklı özelliği vardır. Hükümler de değişir. Çünkü ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı, Allah'ın hükümlerinin teferruat, ayrıntıda olan farklılıkları ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilaç olur. Enbiya-i Salife zamanında, geçmiş nebiler, peygamberler zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak. Maddi de manevi uzaklık çok farklı. Ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkarca iptidai ve bedeviyette, yani çocukluk çağında, tıfiliyet döneminde olduklarından, o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiş. Belki birbirinden çok farklı, bazen de birbirinden muhalif, imani değil. Muamelete tavrıdan ahkamlar o insanlara gelmiş olabilir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunmuş. 124 bin nebi gelmiş. Bunlar arka arkaya gelmemiş mi? Hatta Ullaz'ın peygamberlerden bazıları bile aleyhisselam, değil mi? Aynı zamanda beraber gelmişler. Baba, oğul, kardeş. 124 bin nebi bunların arasına serpiştireceksiniz. Ha o zaman Allah'ın bir nevi cellece peygamber göndermediği yer, kasaba kalmamış gibi. Fetret dönemi hariç. Bırakmıyor Cenab-ı Hak. Kainatı onun için yarattı. Kainatına hizmetkar ettiği insanı ahlaken de, terbiye açısından da, manen de, ibadet açısından da kendisiyle münasebet noktayı nazarından başıboş bırakmıyor. Bir adam meyve ağacını başıboş bırakmaz. Değil mi? Ya bir insan idare ettiği koyunları başıboş bırakmıyor da. Yani üstadımız da buna örnek veriyor. Karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye elbette şeriatsız, nebisiz insanları bırakmaz. Hayvanların nizamına düzenli itibar eden, karıncaların nizam düzenini kontrol eden Allah, alemleri onun için yarattığı en şerefli mahluk olan insanı başıboş bırakır mı? Bırakmaz. Onlara da mürşitleri, nebileri mutlaka gönderecek. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar göğe iptidai derecesinden idadiye derecesine terakki etti. İlkokulda diyelim ki ne yaptı? Ortaokula geçti. Kademe yükseliyor. Çok inkılabat ve ihtilafa ihtilalat ile akvam-ı beşeriye bir tek ders alacak. Bir tek muallimi dinleyecek. Bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. 20-30 tane en fazla ilkokul öğrencisinin başına bir öğretmen koyabilirsiniz. 40-50 nadirdir ha. Ona tedrisat denmez. Hele 100'e çık, mümkün değil eğitim yapamazsınız. Yaptıramazsınız. Ama gidin hukuk fakültelerine bakın. Daha Avrupa'da bazı üniversitede belki 2000, 3000, 5000 kişinin ders dinleyeceği koca koca salonlar var. Bir profesör ders anlatıp gidiyor o kadar insana. Niye? Kalite yükseldikçe, mertebe arttıkça, medeniyet geliştikçe birçok insanlar tek liderden istifade edebiliyor. Bak, askerlerde de böyledir. Onbaşı kaç kişinin başındadır? 10 kişi. Peki onbaşı 1000 kişinin başına basanız ne yapacak? Hı? Oraya 1000 başı lazım görüyor musun? Ordu en son süzülüyor, tek liderden talimat alıyor. Kim? Genelkurmay Başkanı. Aşağı doğru in, komutanlar artıyor. En fazla komutan 10 başılardır. Adetleri çoktur. Sayamayacağımız kadar. Ondan sonra ne gelir? Çavuş. Onlardan azdır. Teğmen üst ve azalıyor. Genelkurmay Başkanı bir tanedir arkadaşlar. Bütün ordu ona bağlı. Niye? Kalite yükseliyor. Genelkurmay Başkanı kime hükmeder? Kuvvet komutanlarına, bakın kaliteye. Kuvvet komutanları, alttaki generallere. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak dinleri, kitapları, Peygamber nebileri bol bol göndermekle, onbaşı makamında, yüzbaşı makamında, teğmen makamında vazifeli peygamberler var. Bazen öyle etmiş Cenab-ı Hak, bir adama bir çavuş göndermiş, bir adam. Bir nebi var başında, o adamı bekliyor. Davası o adam Allah'la münasebetini kurmak. Ya 100 yıl, 150 yıl, 80 yıl peygamberlik yapmış nebiler var. 3 kişi, 5 kişi, bazen gelmiş eli boş dönmüş, kimse yok. Dinlememişler, anlatmış gitmiş davasını. O sevabını alacak, vazifesini yapıyor. Ama işte bu ayrı ayrı dinler, kitaplar ve kumandanlar beşeri bir kumandana, bir kitaba, bir dine hazırlıyor. Genel kurmaya tabiri caizse. Ordu komutanı gelir, sistem kuruluyor. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiş o zaman. Fakat tamamen bir seviyeye gelemeyeceğinden insanlar, mümkün değil değil mi? %100 aynı terbiyeden geçmeleri, mezhepler taaddüt etmiştir. Farklı farklı mezheplerin gayeleri muamelatta o kültürlerden gelen farklılıklar %100 izale olamayacağından dolayı Kur'an-ı Kerim'deki ahkamla ilgili ayetlerin tarzı tefehümünden o coğrafyadaki insan bunu anlıyor, şuradaki kültürde insan da bunu anlıyor. Bakın şimdi. Önemli olan insanların doymasıdır. Yeme şekilleri, usulleri kültürlere göre değişir değil mi arkadaşlar? Yemeğin tadları, tatları, lezzetleri neye göre? İnsanlara, kavimlere göre değişir. Amaç sağlıklı doymaktır. Biz buna bakarız. Pilavı şöyleymiş be, o çok önemli değil. Yeter ki karnı doysun. Haram olmasın ki abi. Bu yemenin şekilleri bir seviyeye gelemeyeceğinden dolayı. Giymek ve insanın kendini soğuktan sıcaktan koruması önemlidir. Giymenin şekli, şemali kültürlere göre değişebilir. Buna da ihtiyaç var. Şimdi maddi giyimin, maddi ihtiyaçların giderilmesinin farklılıkları oluyor da manevi ihtiyaçların uçurumları daha fazladır. Sırf elbisede insanları bir araya getirmek mümkün değil. Yemede insanları bir araya getirmek mümkün değil. Bakın, ne de terbiyede bir araya getirip herkes aynı terbiyeden geçmeli. Bugün işte cemaatlerin, mezheplerin, ayrı ayrı dini kuruluşların ehl-i sünnet ve cemaat potası içinde olmak kaydıyla farklılıkları bizim için büyük bir nimettir. Herkes istifade edeceği fikir, düşünce ayrı ayrıdır arkadaşlar. Şimdi mesela elbise alıyoruz. Giyecek şeyler alıyoruz değil. Mahmut Paşalık insanlar vardır. Yani markalık, marka alıp giyen insanlar vardır. Ya niye Mahmut Paşa'dan aldın şöyle marka dururken demeye, itiraz etmeye hakkımız var mı insanların? Benim gücüm ona yetiyor. Yok arkadaş, esas elbise marka elbiselerdir. Mahmut Paşa'yı kaldırın desek çok insan elbisesiz kalacak. Bizim buna hakkımız yok. Niye? O çapta insanlar da var. Dolayısıyla cemaatleri ve mezhepleri böyle değerlendirelim. Her cemaati mezhebi mutlaka tabisi şey olur, toplumu olur. Çünkü ihtiyaç var. Her taraf nur talebesi olmaz ki. Her taraf tarikatçı da olmaz. Her taraf Süleyman Efendi'nin talebelerine has da olmaz. Ya ne olacak? Herkesin Cenab-ı Hak maddi rızıklarını ayırdığı gibi cemaati rızıklarını ayırmıştır. Yeter ki birbirimizi nimet kabul edelim. Herkes bir boşluk dolduruyor ki. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebi âlinin talebesi gibi bir tarz hayatı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir. Ki bu mümkün olmayacağından. Fakat bu hali alem, o hale müsaade etmediği için mezheplerde bir olmaz. Tevhid edilemez diyor İslam. Ayrıca mezheplere ihtiyaç vardır. Eğer desen hak bir olur. Nasıl böyle 4-12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir ki? Yol bir tanedir doğru yol. 10 tane doğru yol olur mu? Olur mu olmaz mı? Üstada göre olur. Üstada göre olur. Şimdi bakın el cevap. Bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki, birisinin hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Tıbben vaciptir. Şeker hastası. Adam ağzını açıyor, sürahinden döküyor öbürü. Gidiyor nereye gidecek? Su içecek. İhtiyaç. Bak şimdi. Tıbben ona nedir? Susuz kalamaz. Elinde su taşıyacak o insan. Tıbben vaciptir. Tıbben. Diğer birisini hastalığı için zehir gibi mızırdır. 10 gün göçüğün altında kalmış. Deprem yemiş. Susamış. Değil mi? Hemen su içebilir mi? İç organlarını patlatır. Yudum yudum içecek. Hatta bazen su şeyine girenler var. Ne diyorsunuz?
Su koması.
Yok yok. Su perhizine. Bazıları da işte şu kadar yeme içme. Ondan sonra efendim yavaş yavaş hep su iç. Vücut tazelensin. Ondan sonra birden yemeye başlama diyor bak. Sudan sonra şey iç. Biraz kıvamlı olan mesela ayran iç. Ondan sonra biraz daha kosalı su, yemek daha sonra yiyin. Çünkü vücut suya alışmış. Suyu hazmetmeye alışmış. Bu vücut birden pilavı yedi mi mahvolur. Aynen bu. Ameliyattan çıkmış hastaya su verirler mi? Doktorum nerede? Hemen vermiyor. Değil mi?
2 saat oldu.
Nasıl?
Yaklaşık 2 saat kadar yeme içmeye geldi.
Değil mi? Bak görüyorsun. Niye? Ama adam aç su istiyor. Veremezsiniz. Bekleyecek. Onun bir zamanı ve veriliş şekli vardır. Bak ne oldu? Su bir hastaya göre vacip oldu, bir hastaya göre ne oldu? Haram oldu. Su helal mı, haram mı? Abi bu nasıl iş ya? Ya helaldir, ya haramdır. Yok, kime göre? Daha gidiyor üstadımız. Tıbbanına haramdır. Diğer birisine az zarar verir, tıbbanına mekruhtur. Doktor sen suyu az iç. Kardeştir mi? O da az içecek. Diğer rahat içen insan gibi su kullanamaz. Diğer birisine zararsız menfaat verir, tıbbanına sünnettir. Sen biraz suyu bol iç. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir, afiyet değilsin, tıbbanına mübahtır. İşte hak burada taaddüt etti. Su kaç hüküm aldı görüyor musunuz? Helal, haram, yani mekruh, sünnet, mübah. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki su sadece ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. Bak bir su mizaçlara göre hüküm değişti. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye, mezheplere göre hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir. Ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mesela hikmet-i ilahiyenin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ittiba eden ekseriyet itibariyle Hanefilere nispeten köylülüğe ve Bedeviliğe daha yakın olup cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat-ı içtimaiyede nakıs olduğunda her biri bizzat dergah-ı kadiyül hacata kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. Niye? Yani bir araya gelip cemaat oluşturmaya, toplu halde hareket etmeye, cemiyet teşkil etmeye, yapıları ve coğrafi alanları ve zamanları müsait olmadığından dolayı müsaade etmedi. Onlara öyle alışmışlar. Her biri kendi davasını kendi gidiyor, kendi meselesini kendi çözüyor. Yani bir meşveret ortamı onların yaşadığı alanlarda çok teşekkül etmediği için şehirde yaşayan insanlar gibi olmadıklarından dolayı imamın arkası hepsi ayrı ayrı Fatiha olur. Bak İmam-ı Şafii de orada doğmuş, orada büyümüş. Yani köylülerin hakim olduğu ya daha doğrusu şehirliliğin hükmetmediği yani medeniyeti fazla olmadığı yerlerde şehirli yaygınlığından dolayı davasını, fikrini insanların mizacına göre imamın arkasında siz tek tek Fatiha'yı okuyun demiş. Hem aynı hak ve mahsa hikmettir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler ekseriyeti mutlaka itibariyle İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın ve hayat-ı içtimaiye müstahit olduğundan bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip Allah Allah bir tek adam umum namına söyler. Bakın, umum kalben onu tasdik eder, Rabb'i kalbeder, onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden cemiyet teşekkül etmesi, ettirilmesi kolay olduğundan Hanefi mezhebine göre imamın arkasına Fatiha okunmaz, imamın okunması kafidir, diğerlerin dinlemesi yeter. Okunmaması aynı hikmet, mahsı, aynı hak ve mahsı hikmettir. Orada okumak, Şafii'de İmam-ı Azam'da okumak. Üstad Hazretleri münazaratı yazar, telif ederken, işte Anadolu'yu şarkı geziyor. Müderrisleri, meşayıkları, ağaları, o zaman böyle vasıflı insanların bulunduğu yerlere uğrayıp meşrutiyet anlatıyor. O zaman Seyda diyorlar, madem öyle, suallerimize cevap ver. Üstad diyor, müşteri olmayana malımı satma. Sorun cevap vereyim. Biri diyor ki, meşrutiyet nedir? Üstad tam ona cevap veriyor, öbürü diyor, gayrimüslimler asker olacakmış. Veya gayrimüslimler idare edecekmiş bizi. Bir başka biri, şeriat elden gidiyor. Öbürü, padişahlık tamamen gidecek mi? Bak şimdi, bir dakika diyor üstad. Sizin gibi karma karışık, bu suallerinize ben cevap veremem. Her kafadan bir ses çıkıyor diyor. Kaide-i suali sen öğret. Meşrutiyet kaidesine göre bana sual sorun. Allah Allah, Seyda meşrutiyet suale de bir kaide getiriyor ya. Nasıl? İçinde zeki bir adamı intihap edin, seçin. Sizin namınıza sorsun, ben ondan konuşayım. Siz dinleyici olun, daha faydalı olurum. Zamanı da daha iktisatlı kullanırız. Böyle sizin gibi karamakarı suale ben nasıl cevap vereyim diyor üstadımız. Orada bile yani bu meseleyi işliyor. Çünkü Şafii mezhep olan insan her bir kendi davasını kendi takip edecek. İmamı arkasında Fatiha'yı özel okudukları gibi herkes bir kafadan sual sormaya başlıyor. Üstad da Şafii. Ama toplum şehirliğe, medeniyete açık olduğundan dolayı bu noktada onlar orada bir mesaj vermiş oluyor. Hem mesela madem şeriat, tabiatın tecavüzatına set çekmekle onu tadil edip nefs-i emmareyi terbiye eder, elbette ekser etbağı köylü ve nimbedevi ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur, az bir necaset zarar verir. Yani İslamiyet'in bir amacı da insanın nefsinin önüne engel olup onun tabiatına set çekerek yanlışları yaptırmamaktır. Nefis, insan içinde fırtına gibi eser. İslamiyet onu tahdit etmekle, hapsetmekle insanı terbiye eder. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri, Bedevilerin ve köylülerin hakim olduğu yerde gelip, mezhebini orada geliştirdiğinden dolayı bakıyor ki, kadın, erkek, karışık, onu tarlada çalışıyor, bir ocağın başında beraber oturuyor, aynı yerde bulunuyor. O zaman da su meselesi, abdest meselesi bir mesele. Çünkü kuyular var. Böyle bu zaman da su çok rahat akmıyor. Peki, kadına el deyince abdest bozulur mevzunu bu şekilde temin etmiş. Yani kadına temas edersen abdestin bozulur. Abdest almak da müşkilatlıdır. Namazına zarar gelir. Yaklaşma kadına. Niye? Aynı yerde beraber, aynı oturumda beraber bulunuyorlar. Yaklaşmayın beni diyor ki daha ilerisi gelmesin. O ifadeyi Peygamber Efendimiz'in uygulaması karşısında böyle anlamış. Kadın eli değdiğinden dolayı abdestini yenilemiştir. İmam-ı Azam kan aktığından dolayı. Niye? Her biri kendi bulunduğu toplumun kültürüne, ihtiyacına, fıtratına göre yorum yapıyor. İkisi de doğrudur. Şimdi ekseriyet itibariyle hayat içtimaiye giren min medeni şeklini alan insanlar ittiba ettikleri mezhebi hanifiye göre mes-i nisvan abdesti bozmaz. Bir dirhem kadar necasete fetva var. İmam-ı Azam Hazretleri ise bakıyor ki kadın erkek ihtilatı yok. Hanım evde, bey şeyde, işinde gücünde, dairesinde çalışıyor. Şehirlikte böyle bir şey var. Tavlada, bağda, bahçede beraber çalışmıyor diye bir şey yok. O zaman oradaki meseleyi necaset nokta nazarından alıyor. Kadına el değince abdest bozma, kadına el değme ihtimali çok nakız. Ne desen olmayacak ki dersin. Niye öyle bir hüküm dersin? O da işin kan noktası, necaset noktasında. Şafii mezhebinde ise kan akmakla abdest bozulmaz. İmam-ı Azam'da kan akınca abdest bozulur. Şimdi bakın, necaset mevzuna gelince orada İmam-ı Şafii sıkı davranmış. Çünkü bir de o insanlar yani köyde hep kirli şeylerle meşgul olduğundan dolayı olduğundan mutlaka üstüne başına bir şeyler bulaşacak. Çok çok böyle yanlışların veya diğer eksikliklerin veya diyelim kirli şeylerin içinde bulunan insanlara öyle sıkı davranmış ancak kurtarmış. İmam-ı Azam Hazretleri ise adam medeni yerlerde yaşayan insanlara fikrini, kanaatini isar ediyor. Onların böyle kirli işlere, necis işlere bulaşması söz konusu değil. Çünkü medeniyet noktayı nazarını kendini onlardan çekiyor, muhafaza ediyor. Kendi zaten bununla meşgul olduğundan dolayı sana avuç içe kadar müsaade var. Niye? Zaten kaçıyorsun, orada ruhsat veriyor. Şimdi bakınız arkadaşlar, burada incelik var. Şimdi Şafii mezhebi fikren, Hanefi mezhebine göre fikren daha temizliğe, nezahete dikkat ediyor değil mi? Nezahete. Niye? İğnen ucu kadar bir necaset olsa Şafii mezhebinde bir adamın elbisesinde, vücudunda namaz olmuyor. İmam-ı Azam da avuç içinden fazla olursa yıkanması icabı namaza mani oluyor. Peki niye bu farklılık? Bu hikmet ne? Şimdi eğer mezhepler açısından baktık mı Şafilerin Hanefilerden daha temiz olması icap eder değil mi? Mezhepler açısından bak. Çünkü burada ruhsat var, orada hiç ruhsat yok. Çile, necaset. Peki tatbikata baktığımızda Hanefiler mi daha temiz görünüyor Şafii kardeşlerimiz mi? Ruhsatla amel eden daha temiz görünüyor. Azimetle amel etmesi icap eden ona göre fazla dikkat etmiyor gibi nazara çarpıyor. Yani şudur. İğne ucu kadar da olsa namazın olma dikkat et demiş İmam Şafii Hazretleri. Böyle demek de bu kadar da kurtarıyor. Ancak. Bir de deseydi ki avuç içe kadar size müsaade var. Nasıl olacaktık biz halimiz yani? Değil mi? İşte buradan ya. Bakın mesela sahabe döneminde yalanla sıdkın birbirinden çok ayrı olduğu dönemlerde fetva verilmiş. Yalana üç yerde cevaz vardır. Değil mi? Bunun biri ölüm kalım meselesi olunca yalan söyleyip kurtarabilir kendini. İkincisi iki küsün arasını bulmakta yalan söylenebilir. Bir de aile düzeni bozulmaması için orada yalan ifade kullanılabilir. Üstad zaman onu nesletmiş diyor. Niye? Yalan o kadar mevzum, o kadar fazla kullanılıyor ki bir de siyaset yalanına revaç veriyor. Bir de burada biz ruhsat verirsek bu 3-300 olur. Yalana yeri çoktur, çenden olsa faydalı. Yalan üç yerde faydalı, zaman bunu nesletmiş. Eğer bu zamanda yalanların bol bol kullanıldığı, ifşa edildiği bir zamanda, yanlışların yapıldığı bir zamanda, bir de o üç yalana müsaade edersek hikmeti vardır diye, ümmet-i Muhammed bunu ne yapar Allah korusun? Çıkartır. O da bir kapı bulur. Ne zaman buna müsaade edilmiş? Yalana tenezzül edilmediği zamanda müsaade edilir. Aynen böyle. İmam-ı Şafii Hazretleri bakmış ki, geldiği toplum veya fikrini yaydığı ahali dağda bayırda inde kirli işlerin içerisinde bulunuyor. Ya hayvan terbiyesi, hayvan besliyor değil mi? İşte neyse. İlla necasete bulaşma ihtimali çok fazla. Hiç fetva vermeyin ki ancak bunlar kendini kurtarsın. Hassas davranmış. Bu tarafta öyle bir ihtimal yok. Ortada müsaade var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'e giren ilk saha ve grubuna bir müddet kabir ziyaretini yasaklamış. Gitmeyin kabristanlara. Niye? Putperestlikten yeni dönmüşler. Çünkü yakışıklı bir taş denk gelir de eski adet nükseder diye bir müddet yasaklamış. Bak şimdi. Ne zaman insanlar bundan uzaklaşıyor, İslamiyet itikat inanç açısından yerleşiyor, kabir ziyaretinden bir mahsur gibi serbest bulmasına kabirleri ziyaret edebilirsiniz diyor. Bir ahlak tamamen yerleşmeden oldu veya insanı tamamen nüksetmeden serbest bırakıldı mı eskisi tekrar ne yapabilir? Canlanabilir. Böyle bir kaide var. İşte bir ameleyle bir efendiyi nazara alacağız. Amele tarz-ı maişet itibariyle ecnebi kadınlarla ihtilata, ecnebi demek gayrimüslim demek değil. Yani kendisine helal olabilecek demek. Anlatabildim mi? Kadınlarla beraber iş yapıyor. Hayvan gidiyor. Tarlada çalışıyor. Ağaçtan meyve topluyor. İşleri o. Temasa. Ve bir ocak yanında oturmaya ve müllevvet şeylerin içine karışmaya müptela olduğundan sanat da maişet itibariyle tabiat da nefs emmaresi meydanı boş bulup tecavüz edebilir, zarar verebilir birbirine. Onun için şeriat onların hakkında o tecavüzete set çekmek için abdest bozulur, temas etme. Bak İmam-ı Şafii'nin hükmünü şeriat diyor üstadımız. Niye? Allah ona bu tarzı tefellümle milletin imdadına gönderiyor. kitap, sünnet, icma, kıyas. Namazın iptal eder, bulaşma. Manevi kulağında bir sadayı semavi çınlattırır. Ama o efendi, namuslu olmak şartıyla, adat-ı içtimaiyesi itibariyle, ahlak-ı umumiye namına, ecnebi kadınlara temasa müptela değil, mülebbes şeylerle nezafeti bedeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz, onun için şeriat, mesel-i hanifi namıyla ona şiddet azimet göstermemiş, ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. Elin dokunmuş ise abdestin bozulmaz, hicap edip kalabalık içinde suyla istinca etmemenin zararı yoktur. Bir dirhem kadara fetva vardır, necasete der, onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katre sana misal. Peki mezheplerin kaide ve kurallarını uygulamak, o da şudur. Bir mezhebin ihtiyaç anında zarureten bir meselesini uygulamanın bir mahsuru yok. Bir de fazilet noktasında bir hanifi mezhebinde bir olan bir adam bir mesele fazilet noktasında Şafii'nin bir kaidesini uygularsa sevaba gider. Şimdi olmuş, köyde insanlar daha itina gösteriyor helal arama, şehir birbirine girmiş. Otobüste beraberiz kadınlar. Alışverişte beraber. Kuyrukta değil mi arkadaşlar? İstanbul'un gidin çarşılarına, şimdi kapalı çarşıda acayip. Bir hanifi mezhebinde olan bir adam dese ki ben bu meselenin İmam-ı Şafii'ye uyarak kadını temas edip abdest alacağım dese, bak hayır işlemiş olur. Ama fazilete tabak eden bir meseleyi. Bir de zaruret halinde bazı mezhebin, bazı içtihat imamlarının düşünce ve kanaatle uygulamak da bizi kurtarır. Şafii mezhebinde olan bir insan Hanife'ye ittiba etmese hacı olamıyor ya. Hacıda sıkıntı çıkıyor. Değil mi arkadaşlar? O tavafta devamlı kadına temas var. Galiban kardeşimiz Müslüman bu defa abdest almaktan tavafı tamamlıyor. Nasıl kendini korusun ki? Bak orada mezheplerin farklı farklı kanaatleri insanların kurtulmasına sebebiyet de verebiliyor işte. Onlara kıyas et, Mizan-ı Şarani. Mizan-ı Şarani diye bir eser var. İmam-ı Şarani Hazretleri'nin yazdığı bir kitaptır. Burada mezheplerin farklılıkları, hikmetleri anlatılıyor. Üstad bu anlattığı tarzda. Üstad onu nazara veriyor. Mizanıyla şeriat mizanlarını bu suretle muvazene edebilirsen et. Evet.